Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyascope TV'den herkese merhaba. Dördüncü yolun bu haftaki bölümünden de herkese bir kez daha merhaba diyelim. Bir pazar günü daha yine geçtiğimiz hafta içerisinde damgasını vuran Türkiye'deki gündemi, konuları ele almak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Diyanet, laiklik meselesi. Aslında uzun müddettir tartışılıyor. Bizim de dördüncü yolun 75. bölümü, yani bir seneyi aştık artık, 1,5 sene gibi oldu. Ben geçen gün katıldığım bir programda da aynısını söyledim. Yani bu 75 bölüm içerisinde biz düzenli olarak Diyanet'i ve Ali Erbaş'ın sözlerini zaten konuşuyoruz. Yani bunun aslında biraz seçimle de artık ilgili olduğunu tabii ki görmeye, düşünmeye başladık. Seçimden öte tarafları da olabilir ama düzenli olarak hani yorum yaptığımız konulardan biri Diyanet'in sözleri çok etkili oluyor. Ve insanları rahatsız edebiliyor. Ya bu ittifak tartışmalarını belki de şekillendiriyor ya da onun veçelerinden birini oluşturuyor. O açıdan bunu konuşmak istiyoruz. Bu ikinci tur konumuz. Daha çok vakit ayıracağız buna. Bir de bununla beraber endişeli muhafazakarlar meselesi de biliyorsunuz yine gündemde. Uzun belki de bir 10 yıldır, 12 yıldır konuşulan bir konuydu. Belki daha fazla. Ama son 10 yılda çok daha hani belki de dile getirildiği yönüyle ben hayatımızdaki yönüyle bunu söylemeye vurguladım. Bir de tabii kira meselesi var. Şu anda ekonomik anlamda herhalde bu kirayı, Türkiye'nin kira krizini konuştuğumuzda ki Medyascope'da çok güzel yayınlar da yapılıyor bu konuda. Arkadaşlarımıza da eline sağlık diyelim, ellerine sağlık diyelim. Ekonominin birçok yönünü ilgilendiriyor. Eylül ayı artık geldi. Okullar açıldı. Açılacak ya da üniversiteler ve bu noktada da kira krizi patlak verdi. Arzla ilgili sıkıntılar var yoksa bir rant durumu mu söz konusu? Türkiye'nin ekonomik aslında bütün resmini bize kira krizi gösteriyor olabilir. O yüzden bugün yine bu konuyu çok değerli dostlarım Edgar Şar, Nezih Onur Kuru ve Gülçin Karabağ ile birlikte ele almak istedik. Önce en sondan başlayalım isterseniz şu ekonomi meselesinden. Can yakıyor, cep yakıyor, geleceklerimizle ilgili bir sıkıntı var. Ben de birkaç şey söyleyeceğim ama önce Gülçin Karabağ ile başlayalım. Gülçin, bu kira kriziyle ilgili senin gözlemlerin ve yorumların ilk olarak nedir? Buyur.
Alpen, çok doğru bir şekilde başladın aslında. Kira krizi Türkiye'de o kadar çok düğümlenmiş problem var ki onların böyle kristalize olmuş hali gibi bir yanıyla. Sen de sözüme şöyle başlayayım öncelikle. Geçtiğimiz hafta yayınımız yoktu. Son ana kadar aslında ayarlamaya çalıştık. Hem işte hastalık hem de tatillerin çakışması sebebiyle bir izleyicimiz not düşmüş. Özür dileriz gerçekten. Twitter'dan da duyurusunu yapamadık. Dediğim gibi son ana kadar ayarlamaya çalıştığımız için tekrarlanmayacaktır. Her hafta pazar günü ekranlarda olacağız inşallah. Şimdi Türkiye'nin kira krizi serisini ben önce hatırlatarak başlayayım. Buradaki herkes de belki bir yanıyla kira kriziyle ilgili ya da kira meselesini hayatında sorun olarak yaşayan kişiler. Ama tabii birebir bütün yaşayan bu vatandaşların ağzından duymak çok etkili. Bununla ilgili yaklaşık 6 tane video haber yapıldı Medyascope'da. Özgür Özdemir, Aytu Özçalak, Ferit Aslan, Selçuk Ada ve Fazıl Alp Akış arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sahanın nabzını çok iyi tuttular bu konuyla ilgili. Farklı şehirlerde kira krizi insanları nasıl etkiliyor? Bu krizin sebep ve sonuçları nelerdir? Bunlara değindiler. Ben de tabii ki onların aktardıkları bilgilerden de hareket edeceğim. Şimdi barınma en temel hak. Özellikle son dönemde biz biliyoruz ki Türkiye'de de dünyada da kapitalizmin en önemli çarklarından biri inşaat sektörüydü. Yani onca ev yapılıyor. Günün sonunda bakıyoruz ki işte evle sorun var. Yani insanlar ev bulamıyorlar. Ve çeşitli sebeplerden bazı semtler özellikle büyük bir rant mekanizması altında ve herhangi bir denetim olmadığı için de kiraların fahiş bir biçimde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu kadar inşaat yapılıyor. Hatta AKP dönemi için İnşaat Ya Resulallah isimli bir kitap vardı. Çok da güzel anlatıyor dönemi. Kim için yapılıyor bu inşaatlar? Hiç bilemiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bir video gördüm ama kusuruma bakmasın izleyicilerimiz. Ülkeyi unuttum. Sizin içinizden hatırlayan varsa lütfen söylesin. Onca bina yapılmış, bizim TOKİ binaları gibi düşünün. Ve o binaları yerleştirecek insan bulamamışlar bunca insan ev ararken. Ve bu sefer o binaları yıkıyorlar. Neresiydi Alpan orası? Ha, Çin'de. Tamam. Hatta Türkiye üzerinden demişlerdi ki bizde de yakındır bunları görmek. Yani şunu anlıyoruz. İnşaatlar yapılıyor ama muhtemelen orta üst gelirler için, hatta daha üst gelirler için ve bazen de satılamadığı için o evler boş kalıyor ve sonrasında da alt orta sınıf büyük bir ev kriziyle baş etmeye çalışıyor. Satın alamıyor zaten, inanılmaz kredilerle ömür boyunca ödese ödeyemeyeceği evler. Kirada oturmak durumunda. Kiraların da denetimsiz bir biçimde çok hızlı arttığını görüyoruz. Ben hep söylüyorum yaşadığım semti. Ali Beyköy mesela bir şekilde şehrin ortasına kalmış bir semt oldu. Eskinin gecekondu semti. Tramvay geldi, metro geldi, Bilgi Üniversitesi geldi. Burada yaşayanların gelirleri aşağı yukarı aynı. Hayat pahalılığı cabası. Ve sonuçta ev sahipleri şu noktaya gelmiş durumdalar. İşte metro geldi, tramvay geldi, artık üniversite var. Kiraların işte 2000'den başlatıyoruz örneğin. Farazi söylüyorum. Ama insanların gelirleri artmıyor. Ve bununla ilgili herhangi bir denetim mekanizması yok. Biz biliyoruz ki burada adresi ev sahipleri olarak göstermiyorum. Bu bir mekanizma. Hayat pahalılığı belki o ev sahiplerini de etkiliyor. Belki bir evi var, onun kirasıyla geçiniyor. Bunları bilemeyiz. Şimdi serbest piyasa diyoruz. Zaten bu büyük bir idealdir. Hani kapitalist liberal sistemi, serbest piyasa ideali. Arzu ve talep dengesi içerisinde işte fiyatlar belirlenir. Ama bunun gerçeklikte hiç bu şekilde olmadığını zaten biliyoruz. Şimdi barınma en temel haksa bu nasıl serbest piyasaya bırakılır? Zaten diyorum ya, farazi olarak söylüyorum. Zaten serbest piyasaya falan bırakıldı yok da. Nasıl bırakılır? Bunu nasıl denetim mekanizması yapılmaz? Üstüne rantı devletin kendisi yaratıyor zaten. Yani daha işte Kanal İstanbul projesini düşünelim. Kanal İstanbul projesine bizim çok mu ihtiyacımız var ulaşım açısından vesaire. O alanı ranta açmak, inşaata açmak, yüksek ücretlerle satmak, yüksek belki yine fiyatlarla kiraya vermek. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi Alpancığım, burada sözü bitireyim ben bu kira meselesinde. Devam ekleyeceklerim edelim. Olacak. Sen devam et, benim sonra ekleyeceklerim olacak.
Tamam, ben bir kez daha sana söz veririm Gülçin. Gülçin'in sözlerine katılıyorum. Bir kere şeyden devam edeyim. Bugün bizi şeyler bırakmayacak, telefonlar ve mesajlar herhalde. Onu kapatırım ben de birazdan. Gülçin, eğer durdurursa devam edebilirsin bu arada sen.
Evet, çok özür diliyorum. Hiç yapmadığımız iş ama telefon çalıyor evde olduğumuz için. Şimdi şunu söylüyordum. Evet, bunun bir denetim mekanizması altında sabitlenmesi gerekiyor bu kiraların. Çünkü çok kötü durumlara gidiyoruz. Özellikle son bir başlığı ekleyerek hemen sözü çok uzatmadan sana vereceğim. Öğrencilerin durumu. Şimdi bunu Diyanet meselesine, işte laik toplum vesaire, oraya da bir yerlerinden bağlayacağım. O yüzden burada bitirmek istiyorum. Şimdi İstanbul'da yeni üniversite dönemi, ne güzel ki yüz yüze eğitime başladı öğrenciler. Ve gelecekler buraya, çeşitli şekillerde yerleşecekler. Şimdi pandemideyiz, yurtlar yeterli değil. Devlet yurtları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte yurt meselesine girdi ama tabii ki çok büyük bir nüfus içerisinde azıcık bir öğrenciye hitap edebilir. Sonuç itibariyle ne olacak? İşte simsarların eline düşüyorlar, yani en iyi tabirle bu öğrenciler. Ve inanılmaz kötü şartlar, yani insan onuruna yaraşır bir yaşam değil asla. Bodrum katlar, nem içerisinde çok kötü evler. Ve oda kiralamak durumunda kalacak öğrenciler. Bir yandan bu. Bir yandan Suriyeli mültecilere kiralanan evleri biliyoruz. Hep denilir ki işte mülteciler, işte kimler, yabancılar tırnak içerisinde geldiler. İşte rant mekanizması vesaire. Ama lütfen herkes kendi mahallesine de baksın. İlla ki Suriyeli mültecilere kiralanan evler vardır. O evlerin rezilliğini ve kiralanan paraları duysanız şaşırırsınız da, biliyorsunuzdur da eminim. Özellikle bunlar çok, hani ne denir, kırılgan gruplar ve bu kırılgan grupların korunması zaten en temelde gerekli. Bırakın ki bunları sayıyoruz. Aslında hepimiz kırılgan gruplar içerisindeyiz. Yani işte hayat pahalılığı malum, evlere giren maaşlar malum ve sonuç itibariyle bazı kiraları duyuyorum, ben inanamıyorum. Ortalama bir ev 2+1 5.000 lira, 6.000 lira kira. Asgari ücretin işte kaç oldu en son? İşte 2500 mü oldu, bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden çok ciddi bir problem bu kira meselesi. Ve acilen yine kamu otoritelerine görev düşüyor. Kamu otoriteleri bir kere rant mekanizmasına kendileri çalıştırmaktan vazgeçmeli. Üstüne üstlük de kamucu bir tavırla vatandaşları korur önlemler almalılar diyerek sözü bitirmiş olayım.
Çok teşekkürler Gülçin. Ben bu kira konusuna Nezih ile Edgar'a söz vereceğim. Birkaç cümle ben de edeyim. Benim kitapta bayağı bir bakmıştım. Bakmak zorundaydım. Çünkü güvencesizliğin en önemli beçelerinden birinin bu konutsuzluk olduğunu biliyoruz. Yani konut sahibi olmak aslında bir sosyal gelir seçeneğidir ve sizi güçlendirir. Patronunuza karşı da, yöneticilerinize karşı da, iş bulurken iş piyasasında ya da iş bulduktan sonra iş yerinde elinizdeki kozu artırır. Yani en azından bir iyi bir sosyal gelir seçeneğidir. O açıdan çok önemli bir kozdur. Fakat Türkiye'de Gülçin'in de belirttiği gibi inşaat Türkiye ekonomisinin çok önemli bir sac ayağı olmasına rağmen, yani tit sektörü derlerdi buna eskiden. Şimdi bir tanesi kaldı herhalde, sadece inşaat, ama tekstil, inşaat, turizm. Ya yani Türkiye'nin 1980 sonrasında böyle sac ayakları bunlardı. Türkiye ekonomisinin ekmek verir, aş verir, Türkiye ekonomisini bunlar şekillendirirdi. Tabii önce zannediyorum tekstil, sonra turizm bitti ve sadece şu an inşaata yaslanılıyor, yaslanılmak zorunda. Özellikle AKP döneminde 2002'den sonra inşaat sektörü bir boom, yani bir sıçrama yaşıyor. Hem de çok kuvvetli. Yani Türkiye ekonomisi zaten 2002'den sonra krizden ötürü toparlanma durumundayken yüksek büyüme oranları sergilerken 2009'a kadar, 2010'lara, 11'lere kadar söz gelimi %8 büyüyor 2006 yılında Türkiye. Fakat aynı 2006 yılında inşaat sektörü %30'un üzerinde büyüyor. Yani Gülçin'in bahsettiği o kitap, iletişimden çıkan İnşaat Ya Resulullah kitabı tam olarak doğru bir aslında tabir ve çok iyi bir kitaptır. Türkiye'deki büyümenin dinamolarından biri. Fakat buna rağmen ben incelediğim sayılarda kitap elimde, yani şu an Paris'teyim, yanımda yok, getirmeyi unuttum kendi kitabımı. O yüzden tam sayıyı hatırlayamıyorum. Fakat şöyle bir durum söz konusuydu. 2006 yılındaki ev sahipliği oranı Türkiye'de %60 civarı bir şey. Yani %60.2 gibi bir durum söz konusu. O kadar fazla inşaat yapılıyor, o kadar fazla inşaat yapılıyor. Fakat 2018 yılı verileri benim kitapta vardı, elimde vardı. Ev sahipliği oranı %59.6 gibi bir şeye düşüyor. Fakat aynı 10-12 yıl içerisinde Türkiye nüfusu artıyor, sıçrıyor. Yani ev sahibi olması gereken ya da ev sahibi, evet, olması gereken hane halkı ya da nüfus artarken Türkiye'nin ve aynı dönemde inşaat büyümesini sağlamışken, dinamosunu sağlamışken Türkiye'nin ev sahipliği oranı azalıyor. Şimdi burada bir şey var, yani bir eşitsizlik hali var. O eşitsizlik halini iyi gözlemlemek lazım. Ve güvencesizlik hali var. Yani Türkiye inşaat sektörü çok iyi paralar kazanırken, büyümenin aslan payını alırken büyümeden, aynı yani servet yukarıda birikirken, birileri çok iyi kazandı bundan. Fakat toplum, halk nüfusu artmasına rağmen o fırsatlardan faydalanamamış durumda. Çoğunlukla faydalanamamış durumda. Aşağıya fakirlik, yoksulluk oluyor. Dahasını söyleyeyim. Ben öyle anlatıyorum kitapta ve burada bitireyim. Nezih ile Edgar'a bırakacağım. Bu inşaat sektörü girdiği yerlerde uzaylı istilası gibi. Yani ben mesela öyle anlatıyordum. Yani uzaylı istilası benim gözüme daha samimi, daha şey geliyor böyle. Daha şen geliyor bunlara göre. Leviathan gibi inşaat sektörü. Girdiği yerde rantı artırıyor ve kiraları artırıyor. Yani tepede serveti biriktiriyor. Aşağıya bırakın ev vermeyi, bir de oraya kiraların artması yönüyle insanlarda daha da büyük yoksulluk ve yük yaratıyor. Bu Türkiye ekonomisinin yapısının gerçek bir sorunudur, defosudur. Bu defoyu atlatmak için valla 40 yıl, şimdi nöbetleşe yoksulluk kitabını 2-3 hafta önce hatırlarsanız paylaştım. 40 yıl önce de böyleymiş. Türkiye'nin gerçek bir yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Umarım bu yeşil dönüşüm tartışmaları etrafında ülke ve aynı zamanda hani şu geçiş tartışmalarında umarım Türkiye ekonomisini de unutmayız. Yeniden şekillen, tabii Türkçe bunlar hayal, yani hani işte ütopyalar. Ama bir tarafa güvencesizlik, bir tarafa zenginlik kalıyor deyip bitiriyorum. Nezih, buyur Gülçin. Evet.
Müsaaden ne, sadece bir cümle söyleyeceğim. Senin bu bahsettiğin, şimdi burada 5 Levent diye bir semt yapıldı. Devasa böyle kaç ucube gibi duran bir semt. Nüfusu galiba 25 binmiş. Yani ola da bilir hakikaten o evleri düşününce. Şimdi biz ben senelerdir şununla baş ediyoruz. İşte bitmiyor gerçekten alt orta sınıfların çilesi. Bu 5 Levent'in bütün inşaat çilesini, bütün tozunu, bütün o kamyonların geliş gidiş şeyini, yollar değişti bu bir semt oluşacak diye. Hepsini asla, işte yerel yönetimlerin önemi burada oluyor. Asla bu semtte kimseye sormadılar. Biz böyle kocaman bir şey yapacağız burada ve siz yıllarca etkileneceksiniz. İnanın hala bitmiş değil. Kaç senedir ben hesabını bilmiyorum artık. 5-6 senedir. Ben sürekli her gün bir durakta bekliyorum ve muhtemelen hepimiz akciğer hastası olacağız. Yani o durakta yediğimiz tozu size anlatamam. Yani çünkü orada kocaman kamyonlar var. Ya ses, gürültü, pislik, bütün yolların değişmesi, kocaman bir semt yapılıyor ve kimsenin haberi yok bundan. Ve biz 50 yıldır burada yaşayan insanlar hep bundan etkilenmek durumundayız. Bu başlı başına İstanbul gerçekten bu sene tekrar ofiste çalışmaya başladık. İzleyicilerimiz bilirler. Ben çok dertliyim. Tekrar trafikle ve İstanbul bu haliyle yüz yüze kalmaktan dolayı. Sırf bu bile yerel yönetimlerin ve oradaki kişilerin hani sorulması, böyle bir şey yapılacak, nasıl yapılsın vesairenin çok kıymetli olduğunu gösteriyor.
Evet, çok çetrefilli bir mevzu gerçekten. Yani sadece kira konut meselesi de değil, çok daha fazlası var. Vatandaşlık konuları da ilgilendiriyor. Nezih, sen ne dersin bu konuyla ilgili?
Aslında siz güzel toparladınız yani Türkiye'deki seçim ekonomisi, inşaat ekonomisi dinamiğini. Tayyip Erdoğan özellikle 2010'lar sonrasında bu devlet kapitalizmi kendi elitlerini, kendi siyasal elitlerini yaratma üzerinden inşaat odaklı bir seçim ekonomisi getirdi. Hem kutuplaşmayı bir yandan sürekli tetikleyen ve sürekli referandum, seçim gibi mekanizmalarla seçmenin önüne sandık koyarak o kitleyi motive etmek ve bir yandan da ekonominin çarklarını bu şekilde kısa vadede çevirmek. Bu şartlarda ev fiyatları çok arttı. Mesela İstanbul'un herhangi bir, yani merkezi olmayan ilçelerinde daha önceden 50-100 bin arası fiyatlarla ev alabiliyordunuz. 2005 öncesinden bahsediyorum. Hatta 2010'lara yakın. Yani şu an bu çok büyük bir hayal yani. Belki bir odasını bile satın alamazsınız. Yani tabii burada ev fiyatları çok arttı. Ev fiyatlarının artışının aslında şöyle bir mantığı vardı AKP açısından. Ev alacak kişilerin motivasyonunu bu sağlıyor. Sonuçta hani gayrimenkul sahibi oluyorlar ve değerli bir gayrimenkul sahibi olmak istiyorlar. Bu şekilde o yani piyasa büyüdükçe, piyasadaki talep canlandıkça fiyatlar da arttı. Hatta AKP'ye yakın büyük bir müteahhitin şunu söylediği iddia edilir. Yani o kadar çok ev yapılıyor ve insanlar ev almaya teşvik ediliyor ki yani bizim İstanbul'da 30 milyon, İzmir'de 10 milyon yapma hedefimiz var gibi ifadeler vardı. Bunlar ne kadar uçuk rakamlar ama hani gözlerin ne kadar dönmüş olduğunu gösteren şeyler. Tabii 2018 krizi bu şeyi, bu mutlu rüyayı onlar için bozmuş oldu. Çünkü 2018 krizi bütün ekonomik olumsuzlukların aynı anda yaşandığı bir buhran oldu. Yani hem enflasyon arttı, hem ekonomi daraldı, hem alım gücü düştü, hem işsizlik arttı. Dolayısıyla ev satışları düştü. Üstüne pandemi geldi. 2020'de pandeminin yaz aylarında görece biraz daha gevşetilmesiyle birlikte işte önlemlerin ekonominin yeniden canlanması için yeniden düşük krediler verildi. Halbuki enflasyon çok yüksekti aslında yani ekonomi için çok uygun değildi. Zaten ekonomi toparlanamadı. Bu kadar ev alınmışken bu sefer ev fiyatları giderek uçtu. Ev sahipleri de aslında yani topu ev sahiplerine atan bir iktidar var şu an. Veya işte bazı ne diyelim utangaç iktidar yanlıları var. Sosyal medyada da görüyoruz. Fakat yani ev sahipleri de herkes şey değil ki. Ev sahipleri mesela şey gibi hayal ediyor. Böyle bir kişinin 100 tane evi var. İşte hepsinden kirayı topluyor. Bütün ev yani aslında Türkiye'de pek çok kişinin de sadece bir evi var kiralayabildiği ekstra. Yani geliri de ona bağlı oluyor. Onlar da sonuçta evinin artan değerini ve eve talep gelmemesini kirayla karşılıyorlar. Yani kiralar hep birlikte yükseliyor. Yani bu piyasa meselesi. Şimdi ben birkaç veri paylaşmak istiyorum. BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi'nin ekonomik araştırmalar yapan birimi ve sahibinden.com'un beraber yürüttüğü proje var. Onlar ay ay takip ediyorlar kira ve satış fiyatlarını. İstanbul'da son bir yılda kiralar sahibinden.com'a göre %51 artmış. Yani İstanbul'da tabii 39 ilçeyi düşünmek lazım. Sadece İstanbul'un, aslında Alibeyköy'de artık İstanbul'un merkezi, Alibeyköy de merkezde kalıyor. Hani üçüncü bölgenin dış bölgelerini yani Esenyurtları falan da hesaba katarsanız 100 metrekarelik evin fiyatı İstanbul genelinde 2110 liradan 3180 liraya yükselmiş son bir senede. Satılık ev fiyatları da tabii rekor kuruyor. Aslında kirada onun bir yansıması zaten. Ortalama ev fiyatı yine 100 metrekare evin fiyatı 427 binden 585 bine ulaşmış. %37'lik bir artış var. Rekorda Kadıköy'de mesela biraz da merkeze gelirsek 100 metrekarelik ev 1 milyondan 1 milyon 680 bine çıkmış. Yani %67-68'lik bir artışlık var. İstanbul Planlama Ajansı İBB'nin birimi onlar da anket yöntemiyle kentlilerin bu konuya bakışını ölçmüşler. Kiracıların %66'sı artık daha yüksek kiralar ödediğini söylemişler. Ev sahiplerinin kiralarını artırdığını söylemişler. %75'e yakında ev sahipleriyle artık sorun yaşadığını söylemişler. Yani neticede baktığımızda inşaat ekonomisinin Türkiye'de refahı artırmadı. Aksine 2013'ten bu yana kişi başına gelir dolar bazında 13 binlerden 7 binlere düştü. Türkiye, Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın dahi gerisinde kaldı. İran seviyesine düştü. Artık Irak'a düşmek üzere. Yani biz mesela önceden Bulgaristan'ı, Romanya'yı beğenmezken onlardan çok daha uzağız şu an. Üzücü bir şey tabii. Şöyle bir son veri daha paylaşayım. Yani burada şunu anlıyoruz. Vatandaşına refah getiren devlet güçlü devlettir. Yani ceberrutla 1,5 milyon kişi terörist ilan etmiş de halkın bu şekilde konut ihtiyacını dahi karşılamakta zorlanmasını tetikleyen bir durum yaratmak değil. Önemli olan ücreti artırabilmek ülke genelindeki. Mesela Almanya'da 2005 ile 2020 arasında aylık ücret ve maaş ortalamalarındaki artış %37'ymiş. Enflasyon ise %22'ymiş. Yani ücret ve maaşın ortalaması enflasyondan 15 puan yüksek artmış. Ama şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Bende 2008-2021 arası veri var. Ücretler %198 artmış. Yani Türk lirası değerli olmadığı için bu değer normal. Yani iki katına çıkmış. İki katına ulaşmış. Ancak fiyatlar, yani enflasyon da %250 artmış. Yani aradaki fark %50'den fazla. Dolayısıyla Türk halkı giderek fakirleşiyor. Zaten TL'nin alım gücü düşüyor. Yani ithalata dayalı bir ekonomimiz olduğu için zaten alım gücü bizatihi düşüyor. Yani enflasyona kafa kafaya gitse bile orada bir sıkıntı yaşanırken zaten ücretler ve maaşlar da bu artan enflasyona yetişemiyor. Yani Türk halkı daha çok alım gücü üzerinden bir kriz yaşarken bunun üzerine bir de konut krizi eklendi. Evet. Zaten AK Parti oyları da artık gidişatın baş aşağı olduğunu da gösteriyor. Bakalım iktidar nasıl bununla başa çıkacak, merak ediyorum.
Çok doğru. Edgar'a sözü vermeden iki cümle edeyim, sonra Edgar'a sözü bırakacağım. Nezih çok güzel sayılar verdi aslında. Nezih'in bahsettiği 2008'den sonraki o enflasyon ve ücret skalası aslında 1980'den bu yana tam olarak öyle. Yani 80'den önce ücretler genel olarak artarken daha hayat pahalılığı karşısında işçi sınıfı ya da toplumun fakir yoksul kesimleri daha refah içinde olduğu, yani bu nesle göre daha refah içinde olduğu bir hayata sahip diyebilirim. Ben hep anneme örnek gösteririm. Ya ne güzel, müstakil evde, gece kondu diyorsunuz, müstakil evde yaşıyorsunuz yani falan. Kendi organik ürününüzü yiyorsunuz. Arabanız varmış, eviniz varmış. Bizim nesilde bunların, yani senin yaşında, aynı yaşta bir hiçbiri yok gibi. Birkaç şey söyleyeceğim. Bir de araba fiyatları da çok arttı. Yani onu da eklemek lazım. Bütün bunlara, kira fiyatlarına. Şu an ortalama bir arabanın, çok farazi konuşuyorum ama 250 bin lira olduğunu biliyoruz. Yani 200-250 bandında böyle bir, yani inanılmaz bir rakam bunlar. Hani bir araba, o aynı arabalar 35-40 bin bandındaydı 2014-15'te. Hiç unutmam, daha yeni girmiştim işe, alırım diyordum, almadım, hata ettim. Konut oranıyla ilgili de bir şey söyleyeyim. Türkiye'de %60 civarında ev sahipliği oranı. Dünyada çok iyi örnekler var, işte Çin gibi %90-95, ama bu ülkeler konut politikası izlemişler. Yani olayı piyasaya bırakmamışlar. Onu da hatırlatayım. Çok uzatmadım umarım. Edgar, buyur.
Şimdi tabii yani sizin söyledikleriniz durumu toparlıyor tamamen neredeyse. Tabii çok yapısal şeyler üzerine konuştuk. Biraz şöyle bir durum var. Yani pandemi sonrasında apar topar her yer açıldı. İşte öğrenciler birden okudukları şehre gittiler. Birden ev bulamamaya falan başladılar. Yani bu Türkiye'nin kira krizi başlığı yanlış değil. Çünkü sadece İstanbul'da değil. Şunu söylemek lazım. Bugün kapitalizmin falan merkezi gördüğümüz ülkeler, işte Batı Avrupa'da vesaire, pandemiyle ilgili bir durum olduğu zaman özellikle çok müdahaleci davrandılar pandemi boyunca. Bunu unutmamak lazım gerçekten. Yani sadece barınma hakkı hak olduğu için değil, aynı zamanda çok extraordinary bir durum, yani çok olağanüstü bir durum olduğundan ötürü bu tarz sonuçlarla karşılaşılmasın diye açıkçası böyle piyasaya müdahalelerde bulundular. Şimdi işin öğrenci kısmı apayrı. Avrupa'da belki bir zamanlar bizim yarıştığımız ülkeler değil ama bugün çok beğenmediğimiz, ama hani orada yaşamak ister misiniz dediğiniz zaman anketlerde birinci çıkan ülkelere baktığınızda zaten öğrencilere kira yardımı gibi, işte barınma hakkının gerçekten realize olabilmesi için bir takım fiili önlemler alıyorlar. Şimdi Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Şimdi biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki 2002'de biz geldiğimizde 45 liraydı öğrenci bursları. Şimdi 650 lira oldu demiş. Yani işte 19 yıl mı oluyor? 19 yıl içinde. Şimdi buna baktığınız zaman yani ben şunu düşünüyorum. 2002'de bütün o krize rağmen vesaire acaba bir insanın yani yeni hayata başlayan işte üniversiteyi bitirmiş diyelim ki 24-25 yaşında bir insanın ev alması için kaç yıl çalışması gerekiyordu İstanbul'da ya da bazı başka şehirlerde? Şu an kaç yıl çalışması gerekiyor? Veya hadi kaç yılı geçtim? Eskiden mümkün müydü? Bir ihtimal var mıydı? Şu an var mı? Şu an yok. Şu an bir ihtimal yok. Şu an işte onun için kira krizi diyoruz farkındaysanız. Yani ya ne olacak canım, ev almaya gerek yok, işte kirala. Kiralayamıyorsun şu anda. Yani dolayısıyla bu işin biraz böyle bir noktası da var. Şimdi bakıyorum sosyal medyada 45 liranın o zamanlar kaç dolar olduğu, 650 liranın bugün kaç dolar olduğu filan hesapları yapılıyor, enflasyon filan. Yani bu argümanı yanlışlamak kolay ama sonuç itibariyle şu gerçeğe bizi götürüyor. Yani kamu görevlilerin söylediklerini, yanlış verileri vesaire yanlışlamak günün sonunda daha kiralanabilir evler getirmeyecek ama şu önemli, şu anki iktidarda bakın bu olay sadece kapitalizmle falan ilgili değil. Normal şartlarda böyle büyük bir sorun, böyle büyük bir krizle karşılaşıldığı zaman hükümetin önlem alması gerekir. Çok büyük bedelleri olur yoksa bunların, yani halk nezdinde. Sadece seçimlerden bahsetmiyorum. Yani gerçek anlamda çok büyük sosyal krizlere yol açar çünkü bu tarz şeyler. Şimdi önlem alınmadığını, bir önlem alındığını gördünüz mü? Bizde önlemler genelde ne oluyor? İşte tanzim satış şeyi. TOKİ'ye daha çok ev yaptıralım. TOKİ'ye Esenyurt'un eteklerinde ev yaptıralım diyelim ki. Bununla bu meseleyi çözemezsiniz. Ya da işte soğan şeylerini basalım depolarını. Çünkü birileri biriktiriyor, fiyatı artırıyorlar. Bunu geçmiş durumda. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Hükümetimiz halk için, kamu için politika yapması lazım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bunu yapmadığı için bunlar oluyor. Çok basit bir şekilde bu gerçekle karşı karşıyayız.
Evet, çok teşekkürler Edgar. Vakit kaybetmeden ben ikinci konuya geçmek istiyorum. Çünkü çok süremiz yok. Aslında ikincisine daha çok vakit ayırırız demiştik. Şimdi biraz tersi gibi oldu. Ben biraz az konuşurum burada. Meseleyi biraz dengelemeye çalışırız. Gülçin'le başlayalım isterseniz yine. Şimdi Edgar biraz dinlensin. Ondan sonra onun biraz konusu. O yüzden ona daha sonra ayrı bir soruyla giderim. Ama önce Gülçin'e sorayım. Gülçin, Diyanet meselesi ve endişeli muhafazakarlar. İstersen sen endişeli muhafazakarlar üzerine yorum yapmak istiyordun. İkisini bağlayıp da yorum yapabilirsin. Dinliyoruz.
Evet, Diyanet ve laiklik meselesinde söyleyeceğim birkaç satır olurdu ama Edgar'a bırakıyorum orada sözü. Sadece bu endişeli muhafazakarlar meselesini bu hafta çok tartıştık. Ruşen Çakır da üst üste yayınlar yaptı. Şimdi temelde şunu tartışıyoruz aslında. Demokratik seçimlerde siyasal iktidar değiştiğinde 20 yıldır çeşitli şekillerde bu siyasal iktidar mekanizmasına dahil olmayanlar eğer iktidarı ele geçirirlerse, tırnak için ele geçirmeyi olumsuz bir anlamda söylemiyorum, geçirirlerse bir devri sabık yaratılır mı? Yani rövanşist bir tavıra girerler mi? Şimdi bu öyle bir soru var ortamızda. Bana benim bu soruya dümdüz ve kısa cevabım bence girmezler ve hayır, böyle bir sorunumuz aslında yok. Çünkü neden? Şöyle yanlış bir mevzudan giriyoruz bence. Şimdi endişeli muhafazakarlar diyoruz. Muhafazakarlar dediğimiz bir torba varmış gibi davranıyoruz ve sanki orada herkesin çıkarı aynıymış gibi davranıyoruz. Şimdi 20 yıllık AKP iktidarında biraz önce bahsettik. Rant mekanizmasıyla inanılmaz haksız kazançlar elde etmiş. Ve siyasal iktidara dindarlık, işte İslamiyet, daha doğru ifadesi size söylemem gerekirse siyasal İslam, işte şeriat arzusu neyle derseniz bir şekilde bağlanmış. Yani görüntüde bu. Ama bildiğiniz aslında rant mekanizması üzerinden ve çokça sınıfsal temeller üzerinden bağlanmış. İnanılmaz kazançlar sağlamış gruplar, kişiler, aileler bence endişeden daha fazlasını hissetsinler. Hiç rüyalarına girsin, yani uyuyamasınlar. Çünkü onların gerçekten eğer bundan sonra bir dönüşüm gerçekleşecekse Türkiye'de, bir demokrasi bloğu kurulup gerçekten Türkiye'nin işte yeniden kurumsal düzeni oluşturulacak, yeniden parlamenter sisteme geçilecek ve yeniden biraz önce bahsettik o kadar büyük sorunlarımız var ki bunlara çözüm bulunacaksa bu gruplarla aynı şekilde anlaşan bir demokrasi ittifakını ben istemiyorum. Kesinlikle onunla ilgili hiçbir çalışmam da olmaz. Bu gruplarla aynı şekilde anlaşmamalı zaten. O yüzden o gruplar endişelensin. Bir de bir tarafta cemaatler var. Devlet-yurttaş ilişkisini dinamitleyen, yurttaşlık hukukunu dinamitleyen, ara bir mekanizma koyan, neden bunlara ihtiyacımız var hiç bilmiyorum. Modern ulus devlette yaşıyoruz. Bir devlet var, vergi veriyorum, ben de bir yurttaşım. Ve ara mekanizmaya ihtiyacım yok. Neden ben bir işe girmek istediğim de kamuda cemaatlere gitmek durumundayım, başvurmak durumundayım vesaire vesaire. Dolayısıyla bu cemaatler küçük küçük pıtrak gibi her yerde işte çeşitli alanlara böyle gasp etmiş. Onlar da bence çok endişelensinler, endişelenmekten de fazlasını yaşasınlar. Eğer bir siyasal dönüşüm gerçekleşecekse. Ama şunun endişelenmeye ihtiyacı yok bana sorarsanız. Türkiye'de artık bence bu konuda Edgar lütfen beni düzelsin ya da eklesin. Laikler ve işte muhafazakarlardan da muhafazakarlar demeyelim. Yani iki yaşam tarzının mücadele hattı gündelik pratikte bir çatışma olarak bence artık yok. Yani şu vardır. Daha laik normlara göre yaşamak isteyen, daha seküler normlara göre daha doğru ifade edeyim. Ya da muhafazakar normlara göre yaşamak isteyenler vardır. Ama bu toplumun bir sözleşmesi var. Bu da anayasadır. Modern ulus devlette demokratik laik sosyal hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu koşullarda hepimiz anayasa önünde eşitiz. Ve yaşamımızı resmi olarak buna göre düzenlemeliyiz. Onun dışında nasıl yaşayıp yaşayamadığımız tabii ki bizim kişisel durumumuzu bağlar. Dolayısıyla toplumun geniş kesimleri, muhafazakar hayat normları yaşamak isteyen, işte başörtüsüyle kamusal alanda var olmak isteyen, üniversitelere girmek isteyen ya da bu tarz bir nasıl diyeyim gündelik hayat pratikleriyle yaşamak isteyenlerin bence endişelenecek bir durum yok. Bana sorarsanız artık mücadele hattı buradan kurulmayacak. Biraz önce bahsettiğimiz çok temel sınıfsal sorunlarımız var. Ve temel mücadele hattımız da buradan kurulacak. Biz biliyoruz ki bu toplumda geniş işçi sınıfı ve toplumun geniş kesimlerinin çoğu muhafazakar. Evet olabilir zaten. Dediğim gibi bu ikisini ayırmamız lazım. Endişeli muhafazakarlar deyince tek bir kitleden bahsetmiyoruz. Bir işin kaymağını yemiş yıllarca çok çekirdek bir kitle var. Zaten onlarla şu andaki düzenin devam etmesi eğer bir yapısal dönüşüm düşünüyorsa mümkün değil. Diğer geniş toplum kesimlerinin de şöyle bir korku içerisine girmesine bence gerek yok. Diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bir demokrasi bloğu geldiğinde bu ülkede işte ne olacak? Camiler mi yıkılacak? Ya da işte ezan mı yasaklanacak? Artık insanlar Kur'an okuyamayacaklar mı? Gibi gibi. Bunların olacağı zaten yani bu bir yayılmaya çalışılan bir korku ama bu endişelerin tabii ki haklı gerekçeleri vardır. Tabii ki Demokrasi İttifakı'nı ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kendisini anlatmakla belki sorumludur. Son nokta bir şey söyleyeceğim sadece. Hakkı Özal ve Bahadır Özgür'ün bu haftaki iki satırını gerçekten ne denir hararetle tavsiye ediyorum. Diyanetin Kılıcı ve Veraset Kavgası başlıklı bir yayın ve bütün bu süreci aslında neden laikler versus şeriatçılar ikiliğinden çıkararak sınıfsal bir analizle okumamız gerektiğini, aslında neyin kavgasının döndüğünü 28 Şubat'ta iyi bir şekilde analiz ederek bölüm bölüm anlatmışlar. Şu anda da Deva Partisi'nin oynamak istediği rol, işte kim nerede yer almaya çalışıyor, hegemonik güçte işte partiler nerelerde yer almaya çalışıyor, hepsini çok ayrıntılarla anlatmış. Oralara hiç girmeyeyim, zaten daha iyisini anlatamam ben. Sözü burada noktalayayım.
Evet, teşekkürler Gülçin. Yani bazen öyle konular oluyor ki program süresini diyorum ki hani iki saat olsa çok daha iyi konuşuruz, tartışırız. İlk defa bazen bu hafta hissettim bizim programın biraz daha zamana ihtiyacı var.
Ama evet, çok hızlı direkt anlatmak durumunda kalıyoruz. Yani seyircilerimiz kusura bakmasın ki ben zaten hızlı konuşuyorum ama mecburen bu hafta da böyle oldu.
Yani mesela şimdi bu konuda senin sınıfsal bir katkı. Ben de onu yapmak isterdim. Daha çok işte Edgar şimdi zaten uzmanlık alanı neredeyse. Eski master'da bunu çalıştı. Nezih katacak falan derken. Neyse diyelim hadi. Çok da vakti uzatmayalım. Edgar.
İlk önce nezih konuşsa daha iyi sanki ama. Çünkü şimdi niye? Hem konuğumuz sonuçta hani.
Hatır anlamadım. Nezih bizden ya zaten. Nezih.
Yani ben bu endişeli muhafazakarlık konusunda Gülçin'e %100 katılıyorum neredeyse. Hatta ben bunun suni bir gündem olduğunu düşünüyorum. Bunu açıkçası iktidar blokundan kopan veya kopmak zorunda kalan aydın ve siyasetçiler köpürtüyor diye düşünüyorum. Halkın arasında böyle bir sorun yok. Halkın arasında başörtüsü endişesi var. İşte çeşitli dini özgürlüklerin korunamayacağına dair endişeler var. Zaten bu konuda tüm siyasi parti başkanları açık açık söylüyor. Yani biz eşit vatandaşlık ve özgürlükler çerçevesinde mutlu bir toplum hedefliyoruz diyorlar. Yani bunu hem parti genel başkanları yapıyor hem de bütün muhalefet belediye başkanları yapıyor. Yani zaten temsil makamlarında da biz başörtülü insanları görüyoruz. Ve oralara bileğin hakkıyla geliyorlar. Mesela parti meclisi üyesi olan Sevgi Kılıç örneği aklıma geliyor CHP'de. Gayet siyasi olarak aktif araştırmalar yapan bir isim. Yani bence su akıyor, yolunu buluyor açıkçası. Yani toplumda zaten hani bildiğimiz üzere kadınların %60'ı başörtülü. Bir şekilde temsil olacak bunun siyasette. Ancak toplumsal gerilimler, mesela şundan çok şikayetçiler, işte özel sektörde başörtülü çalışılmıyor. Yani şimdi mesela Tayyip Erdoğan yönetiminde bile bu oluyorsa bunun sorumluluğu seküler bir partide mi olacak? Ya da seküler bir hukuk devleti, yani vatandaşını zorlayacak mı? Sen başörtüleri işe almak zorunda mısın diye. Yani bilmiyorum, böyle beklenti içinde olmak çok saçma geliyor bana. Ben şöyle okuyorum açıkçası, bu bahsettiğim aydınlar ve eski AK Parti blokunda yer alan, AK Partili olmasa da askeri vesayet söylemi, askeri vesayete karşı mücadele söylemi altında o bloku destekleyenler buradan çok ekmek yediler. Yani endişeli muhafazakarlık, işte melez muhafazakarlık, modernleşme muhafazakarlık ilişkisi filan. Ya halbuki bir de şöyle bir anlatı da vardı, işte AK Parti'den kopanlar endişeli muhafazakarlar falan. Halbuki öyle bir şey yok. Sadece elit bazında bir kopma var. Halk bazında öyle bir şey yok. Daha eğitimli olanlar, mesela Başakşehir'i düşünün, Üsküdar'ı düşünün, Fatih'in belli bölgelerini düşünün. Yani burada gayet AK Parti dirençli. Oyu çok da düşmüyor, açık söyleyeyim yani. AK Parti'nin kopan oyları daha çok yoksul oylar, Kürt oyları. Farklı bir hikaye anlatmamak gerekiyor. İnsanlar bence kendi entelektüel ve siyasi kariyerleri için böyle suni gündem yaratıp ülkeyi boşu boşuna meşgul etmemeliler. Böyle düşünüyorum. Ayrıca bu konularda az önce bahsettiğim reel endişeler, işte başörtüsü gibi. Ya ben de bunları mesela aleni yaşadım. Benim annem 99 depreminden sonra örtündü. Çalışan bir kadın, üniversite mezunuydu. Çevresinden dışlandı, tüm arkadaşları küstü. İşte şeriatçı mısın şeklinde davrandılar falan. İşte kendisi başarılı açarak işe girdi. Ben annemi lise mezuniyetine ve üniversitemin ilk açılış döneminde 2012'ye kadar sokamadım üniversiteye. Bunları yaşadık ama ben şunu biliyorum, annem de şunu biliyor. Yani çözüm siyasette, tamam özgürlükler konusunda bir şekilde siyasette evet, ama yani toplumdaki beraber yaşama arzusu öyle çok da siyasette değil aslında. Tamam, liderler zaten gerekeni yapıyor bence şu an. Yani özellikle muhalefet tarafında barışçıl söylem hakim. Ya burada artık çözüm bence toplumsal barışta ve kaliteli temasta. Yani şimdi AK Parti'ye %90 konularda kızıyoruz ama yani bu okullarda başörtüsü serbestliği Türkiye'de bence o temasın normalleşmesine yol açtı. Önceden dindarlar kendilerini ikinci sınıf hissediyordu. Şimdi eşit hissediyorlar biraz daha ve yeni nesille problem daha az. Biz anketlerle, araştırmalarda da gözlemliyoruz. Birbirlerinden kopuk da yaşasalar okullarda bir araya geliyorlar. Farklı etkinliklerde, STK'larda, kurumlarda bir araya gelebiliyorlar. Devlet dairelerinde başörtüsü görünürlüğü hakim ve normalleşiyor. Dolayısıyla daha eşit bir temas yaşanıyor ve insanlar bu durumu normalleştirmiş durumda. Deva Partisi özellikle bu bahsettiğim suni gündemin merkezine oturdu son dönemde Ali Babacan'ın çıkışıyla. Ben Ali Babacan'ın suni gündem yaratma niyetinde olmadığını düşünüyorum. Daha çok Deva Partisi içindeki bir bölünmeden kaynaklı dengeleme stratejisi çerçevesinde ortaya çıkan bir söylem olduğunu düşünüyorum. Çünkü Deva Partisi içinde gerçekten bir şekilde diğer seküler partilere girmemiş, fakat şansını Deva Partisi'nde denemek isteyen seküler isimler var. Diğer yandan da eski AK Partililer var. İşte eski AK Partililer bu gündemi köpürterek kendilerine muhalefetin şansı açılırken daha çok yer bulmak istiyorlar. Çünkü biliyoruz yani Deva Partisi'nin oyu şu an mesela veya tüm AK Parti'den kopmuş partiler ve Saadet Partisi'ni topladığımızda İYİ Parti'nin oyunun neredeyse 1/3 ediyor. Yani CHP'nin oyunu kıyaslamıyorum bile artık. Yani bu kadar temsil gücü azken bu kadar seslerin çıkmasının nedeni bence artık masadaki ellerini güçlendirmek diye düşünüyorum. Ayrıca ben rövanş tartışmasını da çok tehlikeli buluyorum. Çünkü bu dönemin yarattığı hukuksuzluklarla mücadele etmenin hukuki yolu OHAL döneminde yapılan tüm uygulamaları kaldırmak, atamaları kaldırmak, görevden almalar, yargılamalar. Yani hukuk dediğiniz şey herkese böyle şefkatle yaklaşmak değildir ki, adaletle yaklaşmaktır. Yani bunun adı rövanşsa siz rövanşın ne olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ya biz demokrasi ve hukuk istiyorsak bazıları cezalandırılacak, bu kadar basit yani. Yani mesela açık konuşalım. Bizim hepimizin burada pasaport sıkıntısı oldu. Büyük sıkıntılar yaşadık. Yani buna keyfi bir şekilde neden olan insanlar bunun karşılığını görmedikçe ben adaletin geldiğini düşünmeyeceğim. Eğer bunu da AK Partiler yaptıysa, MHP'ler yaptıysa, artık kim yaptıysa o benim umurumda değil. Onun karşılığını görmek istiyorum. Bunu görmeden de ölmek istemiyorum. Çok açık söyleyeyim. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergimi düzenli ödeyen, suç işlememeye çalışan, diğer insanlara iyi davranmaya çalışan biri olarak ben bunun rövanş olarak tanımlanmasından çok rahatsızım. Yani AK Partililer, İmam Hatiplerin kadroları kaybolmasın diye hani bunu rövanş söylemi altında yutturuyorlar bence. Eskileri de böyle. Partinin içindeki ılımlar da böyle. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Bu konuda muhalefet liderlerine güveniyorum açıkçası. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda öz eleştirisini birkaç kere yapan bir isim. Yani yeni belediye başkanları zaten işte İmamoğlu, Yavaş ve diğer belediye başkanları zaten bence çağ atlamış durumda. Yani o konuda hiçbir sorunları yok. Kemal Kılıçdaroğlu yine işte az önce ben gördüm politik yolu konuşmuş. Muhafazakar vatandaşların haklarını güvencesi biziz demiş. Yani zaten durumun farkındalar yani. Başka türlü oy alamazlar ya. Onlar da hani eskisi gibi sektör laikçilik yaparlarsa Tayyip Erdoğan 160'da seçilir yani.
Teşekkürler Nezih. Nezih'in söyledikleriyle ilgili birkaç şey söyleyip Edgar'a son sözü bırakacağım. Bir yaklaşık 8 dakikası falan Edgar'ın kalacak gibi görünüyor. Evet, insanlar yani rövanşizmden benim anladığım şu oluyor. Mesela ben de atıldım, ihraç edildim falan. Atıldıktan 2-3 gün sonra şey dedim. Yani Allah bunu kimseye yaşatmasın. Hani ben bir gün iktidarı alsam bana bunu yapanlara bunun aynısını yapmam. Yani yapılmaz. Ama tabii ki hukuk yoluna başvurmak lazım. Tabii adil hukuk. Yani gerçekten hukukun da adil olanını düşünüyorum. O da büyük bir sorun. Türkiye'de çünkü yargı bağımsızlığı ile ilgili sıkıntılar var. Kadrolarla ilgili sıkıntılar var belli ki şu anda. Dolayısıyla bu Erdoğan sonrası süreç mümkünse, öyle bir süreç varsa onunla ilgili de çok büyük sıkıntılar var. İkincisi şu laiklik, mütedeyyin, yani laik insanlar ve mütedeyyin insanlar arasındaki tartışmanın elitler tarafından sıklıkla kullanılması, Nezih'in bahsettiği çok doğru. Ben burada bir ders veriyorum. Çok yani bir karşılaştırmalı siyaset üzerinden şöyle bir okuma yapılıyor. İki Afrika ülkesinde iki tane grup var. Böyle sınırdalar. Laboratuvar ortamı kurmuşlar neredeyse. Aynı sorunları, aynı gruplar bunlar, aynı sorunlara haizler vesaire. Bir ülkede sorun değil, bir ülkede sorun. Sebebi bir ülkede o grubun politik olarak çok kullanışlı olması. Gerçekten Türkiye'de de mütedeyyin ve bu laikler arasındaki çatışma politik olarak sömürülebilir. Dolayısıyla elitlerin gücünü pekiştirebilir, makam mevki elde edebilir, para kazandırabilir konumda olduğu için, bir siyasal birikim aracı olduğu için ve aynı zamanda ekonomik birikim aracı olarak nihayetinde yaradığı için çok kullanıldı. Ben artık kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Gülçin gibi ben de bunu ele alıyorum. Bunun karşısında mesela bunlar eğer endişeye sahipse, ki olduğunu düşünmüyorum artık. Yani tepedeki o çok büyük birikimler elde etmiş mütedeyyin bir kesim varsa ise hükümet etrafında, onların endişesi olabilir. Onun için toplumda öyle bir endişe olduğunu çok düşünmüyorum. Ama eğer böyle bir durum söz konusuysa endişeye karşı farklı bir endişe ortaya koymak lazım. O da Gülçin'in bahsettiği gibi yeni bir program, yeni bir Türkiye'nin, o gençlerinin mesela endişesi. Nezih bir kere demişti AKP'nin oyları gençler arasında %20'ye düşüyor. Yani demek ki gençlerin endişesi başka bir noktada. İş bulmak, yurt dışına gitmek, iyi bir hayata sahip olmak, yani muhalefet bunu örgütlemeli, bunu ortaya koymalı. Yoksa o laik mütedeyyin kampının ortasına düşerse vallahi oynarlar yani. Hani çok nasıl 30 yıl güzel oynanmış, ekmeği yenmiş, yine oynanır diye düşünüyorum. Deyip Edgar'a bırakıyorum. Edgar, son söz buyur.
Çok teşekkürler. Yani tabii Diyanet İşleri Başkanı'nın sürekli konuşuyor olması, bir de yeniden atanmış olması, iktidarın siyaset üzerinde kurduğu kutuplaşmadan bir medet umduğunu gösteriyor. O kurduğu kutuplaşma ekseni de, yani değişik eksenler kurulabilir. Onlar bu ekseni tercih ediyorlar. Yani karşı tarafa laikliği koyuyorlar. Bu tarafa din üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Buradan bir şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi işin asıl tartışma tarafı, diğer hani o endişeli muhafazakarlar, bu toplumda ne kadar karşılığı var? Vardı, ne kadar var, ne değişiyor, buna biraz bakmak lazım. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın sürekli konuşuyor olması, ya da hani işte mesela dün görmüşsünüzdür, şimdi biliyorsunuz hani belediyelerin belediyeler merkezi hükümet tarafından çok çalıştırılmak istenmiyor ya, o bakımdan böyle Twitter hesapları var, belediyeler çalışıyor, büyükşehir çalışıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Şimdi bir de onun iktidar kanadında olan tarafı var. Onlar da belediyeleri neyi iyi yapamıyor filan, onları takip ediyorlar. İşte belediyeler şunu başaramadı, şunu beceremedi filan. Dün bir tane hesap çıktı. İşte dedi ki işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte caz konseri veriyor. Bir de üstüne üstlük alkol satışı yapılıyor. 25 yıl sonra ilk defa gibisinden. Şimdi burada önemli olan şu. Belediyenin hani zorla filan değil, isteyen alkol içki satıyor olması toplumda bir büyük kutuplaşma hattı yaratabiliyor mu? yani yaratabiliyorsa orada zaten toplumsal bir mesele var, daha derinde bir mesele var demektir. Açıkçası AKP iktidarının işte artık 19. 20. yılına giriyoruz. Bunların giderek azaldığını, yani kültür savaşı yaratmanın iktidara oy getirisinin eskiye nazaran çok daha az olduğunu, tabii burada muhalefetin de ilerlemelerinin etkili olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii iktidar yine de kendi yani şu anda Erdoğan'ın istediği düşüncesi şu, yani %30-35'i konsolide etmesi lazım. Bunu bunlarla yapabilir. İşte İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya. Hatta bu aşı karşıtlığını da ben yavaş yavaş oraya sokacağım galiba, öyle düşünüyorum. Aşı karşıtlarına karşı çok ciddi bir şey yapmıyor. Onu kaybedilmek istenmeyen birkaç cemaat olayı vardı ya, hani İstanbul Sözleşmesi, orayı da kaybetmek istemiyor bence. Dolayısıyla çok aşıyla ilgili agresif kurallar getirilmemesi o bakımdan bence şey, yani şöyle söyleyeyim, bazıları zaten bu kuralları da agresif buluyor, aşı tereddütleri, ama yani çok açıktan Erdoğan o olaya girmiyor. Onu sadece söylemek istedim. Neyse, konumuz değil. Şimdi toplumsal kısmına bakarsak ben şeye katılıyorum. Bu toplum içinde bir tartışma değil endişeli muhafazakarlar. Belki işin ekonomi boyutu olabilir. Yani tekrar çalışamaz mıyım? Acaba karnım doyar mı iktidar değişirse diye düşünen AK Parti seçmenleri vesaire, bunlar olabilir. Çok kültürel ya da teoloji politik boyutta olduğunu çok sanmıyorum. Bu biraz daha entelektüel bir tartışma. Fakat bu bir sorun olmadığı anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Bizim nasıl tartıştığımız bu konuyu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Asıl problem güçlü bir kamusal alanımız olmadığı için Türkiye'de hiçbir zaman. Yani güçlü bir kamusal alandan kastım şu, onu da basit bir örnekle vereyim. Yani Sartre mesela 60'ların sonunda 70'lerde Fransa'nın Cezayir politikasını yerden yere vurduğu zaman orada gazeteciler De Gaulle'e soruyorlar, hapse atacak mısınız? Diyor ki nasıl atarım? Sartre Fransa'dır diyor. Şimdi bunu niye, yani bunun kim, hangi güç Sartre'a bu gücü veren ne? Sartre o gün seçime girse Cumhurbaşkanı olarak yani %1 bile oy alamaz muhtemelen. Tıpkı bizim bugünkü elitlerin alamayacağı gibi. Ya da liberal arkadaşların, hani hep deniyor ya işte liberallerin tabanı yok falan. Ama böyle bir gücü var. Cumhurbaşkanı onu hapse atamıyor. Bu oradaki kamusal alanın güçlü olduğunu gösterir. Sağdan soldan bilmem şuradan buradan girip gelmemesi de önemli değil. Bizde bu alan güçlü değil. O bakımdan çok uç görüşler öne çıkıyor. Birileri geliyor işte yakıp yıkacağız, iktidar değişsin falan filan. Böyle hesaplar var işte Twitter'da falan. Böyle söylemler dolaşıyor. Önemli olan bunun gerçek olmadığını, bakın gerçek olup olmamasının da günün sonunda bir önemi yok. Halk bunu böyle algılaması yeterli. Gülçin diyor ya, ben böyle bir ihtiyaca gerek olduğunu sanmıyorum endişelenmelerine. Yani Gülçin senin sanman değil ki mesela. Onlar algılıyorsa bitti. Yani dolayısıyla bu algıyı bizim burada bu konuyu nasıl
Evet, o yüzden de tartışmamız gerekiyorum zaten. Yani bu benim düşüncem bir siyaset bilimci olarak, ama o yüzden bunun, hatta dedim ya, muhalefet ve demokrasi bloğu, hani buna aday olanların bu endişeyi ciddiye alıp buna göre proje yürütüp ve bunu halk nezdinde böyle bir endişenin hani gerçekleşmeyeceğini, bunun gerçekte olmadığını anlatma sorumlulukları var hala.
Bunu da yetmez bence. Yetmez bence. Çünkü onu mesela Nezih diyor ya, yapıyorlar zaten. Ama bizim bu konuyu nasıl tartıştığımız önemli. Bakın şeyi hatırlayın. Aslında 2015'ten sonra 2017 adalet yürüyüşü falan muhalefetin 2015 önceki şeyini çok değiştirmişti. Fakat o Muharrem İnce kampanyasında market kasalarında konuşulanları duydum ben. Yani bazen bir siyasi kampanya bile, yani bir aylık bir şey ya da bizim buradaki tartışmamız ya da Twitter'daki bir entelektüel tartışması sosyal algıyı etkileyebiliyor. Yani etkileyebiliyor en azından. Oradaki bir gerçekliği oluşturabiliyor, etkileyebiliyor. Bir ay sonra dolar 15'e çıkıyor diyelim. Bütün bunlar ortadan kalkıyor. Çünkü onlar böyle üstte oluşan köpükler. Derinliği olan, dip dalgaya sahip olan bir şey değil. Ama sonuçta büyük bedellere yol açabiliyor. Dolayısıyla şunu son bir şey söyleyeceğim. Hepiniz bir şeyler söylemek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir cümle.
Sadece 2 dakikamız var. O yüzden herkes hani ama şey yapıp
da. 30 saniye söyleyeyim o zaman. Biz geleceği kurarken geçmişe çok takılmamamız lazım. Bunu şey diye söylemiyorum. Hani revanşizmden kaçmak için insanlar işte yapılanların bedeli olacak mı? Onun için söylemiyorum. Adalet yerini bulmadan zaten vicdanlar şey olmaz, hiçbir düzen kurulmaz. Ama gelecek üzerine konuşurken çok geçmiş üzerine bu kadar konuşmaya ben gerek olduğunu sanmıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Tarih algısı. Bakın bir Menderes idamı var mesela dün. Oo, Twitter patlıyor. Ya şu konuyu bile kapatamadık bir arkadaş. Ya bu kadar gelecek kurmak isteyen insanlar hala tarih üzerinden polarize olmaya bu kadar istekliyse ve yani tamam sen öyle düşün. Öbürü diyor ki demokrasi havarisi değildi ama idamı yanlıştı. Öbürü diyor ha nasıl ya bu kadar bunu nasıl tartıştığımız bence önemli. Biz bunu böyle tartışmaya devam edersek entelektüeller ya da şey elitler neyse bunun günün sonunda etkisi bence oluyor. Az da olsa zaten her şey az etkiler çok şey değiştirebiliyor diye düşünüyorum. Hani o bakımdan yetmez sadece siyasiler diyecektim o kadar.
Neyse senin bir sözün vardı. Bir çok kısa alabilirim.
Ya ben şunu kastım. Mesela işte endişeli muhafazakarlık algısından bahsetti ya Edgar. Yani toplumda şöyle bir durum var. Başörtüsü az önce anlattığım gibi. Yani böyle... Şimdi başörtüsü konusundaki özgürlükler evet bunlar haklı tartışmalar fakat bir de şöyle bir durum var. Şimdi Erdoğan ülkeyi İslamlaştırdığı için İslamcılaştırma değil çünkü İslamcılık demek ülkede otoriteyi dini bir otoriteyle paylaşmak demek. Erdoğan bunun yerine İslami kimliği ülkeye yapıştırıyor ve taraftarlarının galibiyet hissi yaşatıyor işte Ayasofya örneğinde görüldüğü gibi. Bu FETÖ sopasıyla da bütün dindarları yanına çekiyor zaten. Yani dindar olmayan AKP'liler bir şekilde FETÖ ile suçlanıyor. Böyle İslam'ı temsil eden bir yapıya dönüşürüyor AKP'yi. Bu algıya kapılan bazı AKP'liler veya AKP'den yeni ayrılmış olan seçmen de şu var. CHP Türkiye'de İslam düşmanlığını temsil ediyor. Ne olursa olsun yani CHP'li birisi mesela İmamoğlu namaz kılan biri olsa da sonuçta CHP'li o başa gelemez. Veya işte Kılıçdaroğlu ne kadar toleranslı olsa da sonuçta işte Alevi başa gelemez. Şimdi böyle bir endişe de var. Yani endişeli muhafazakarlar deyince biz muhafazakarlığın xenofobikliğini ve çoğunlukçuluğunu da atlamamamız gerekiyor. Yani muhafazakarlık öyle bizatihi embrace edeceğimiz böyle sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşacağımız bir şey değil. Daha çok tolerans göstereceğimiz bir şey. Dolayısıyla bunu da atlamamak gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar.
Sağ olun. Gülçin senin sözün yok herhalde. Bitiriyorum burada. Var mı?
Benim sözüm Dora Enis Özdemir'in sözü. Dördüncü yol 90 dakika olsun.
90 dakika olsun bence de.
Son sözüm bu.
Devam. Rejiyi de daha fazla kızdırmayalım.
Tabii.
Çok teşekkür ediyorum 3 arkadaşıma da ve izleyicilerimize bizi sürekli düzenli olarak takip eden bütün izleyicilerimize önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.